Ayrım 38, sayfa 357. Birkaç ay sonra. Zinet oğlunu almış, turist vizesiyle Amerika'ya gitmişti. Ardında ismine kaydolmuş güzel bir mal varlığı, New York'ta ise elinin altında hakkıyla doldurulmuş bir banka hesabıyla Manhattan'ın göbeğinde bu defa Amerikan lüksünü yaşamak üzere hayatına başlamıştı. Berke'ye holdingin yönetim kuruluna katılmak üzere bir kez davet gelmiş. O toplantıda yine aklını kurcalayan sorular ve hakkıyla alamadığı cevaplarla geçmiş ve bir daha da haber gelmemişti. Arada telefonlaşıyorlar, Selçuk'un anlattığı kadar bilgiyi dinliyor, sonra piyasadan duydukları arasında ikilemde yine sorular yönlendiriyordu. Yönetim kadrosunun büyük bir soygun içinde olduğu her gittiği yerde konuşulan bir konuydu artık. Bunları Selçuk'a söylediğinde şiddetli bir itiraz ve aşırı bir korumacılıkla karşılaşıyordu. Berke onun Astaş'ın kıyımında seçip getirdiği adamları nasıl savunduğunu hatırlıyordu. Aklına koyduğuna ulaşmak yolunda neye inanması gerekiyorsa ona kendini inandırıyordu Selçuk. Gerçeklerle onun gördükleri, görmek istedikleri arasında fark vardı. Yaşananların arkasında Selçuk'un bir planı olduğuna inanmak istemiyordu Berke ama neye inanacağını da bilemiyordu. Zira böyle bir imparatorluğu bu hale getirmek için ya gerçekten iş bilmiyor olmak lazımdı ya da deli. Bir de geriye artık çok kişinin söylediği şey kalıyordu. Hırsızlık. Onu da bütün işaretlere rağmen kabullenmek hala daha zor geliyordu. Amber'in Selçuk'un kocasını tekrar kurula davet etmemesinden son derece memnun olduğundan hiç konunun üzerine varmıyordu bile. İç huzuruyla yeni sergisinin hazırlığına konsantre olmuştu. Berke, babasından kalan daireyi sonunda satmış olduğundan, kenarda hayatlarını bir müddet lüks yapmamak kaydıyla idame ettirecek bir güvenceleri vardı. En azından bu defa sergi parçalarını tamamlamak için bir seneyi geceleri uykusuz geçirmeyecekti. Selçuk, zaten uzun müddet önce alışkanlığından çıkardığı yönetim kurulunu toplama niyetini o bir defadan sonra bozmuştu. Sözde kurul toplantıları onun verdiği kararlar doğrultusunda yapılıyor, Vardar Holding çöküşün eşiğindeyken Ege'deki Hasbes fabrikası günden güne güçleniyordu. Holding'in acıklı durumuna rağmen öyle görünüyordu ki Selçuk'un müdürlerinin maaşları ve özel yaşantıları da birçok önemli kuruluşta eşdeğer görev yapanlarınkinden daha çok meyve veriyordu. Bu arada hiçbir ortağa dağıtılmayan temettüler Selçuk ve ekibine dağıtılmıştı. Vardar Holding'in kasası tek taraflı işlemekten yorgundu ve nihayet o gün geldi. Haciz günü ve ilk olmayacaktı. Hırs, açgözlülük, megalomani, kıskançlık, küstahlık, yalan, iftira, hırsızlık, ruh ve vicdan fukaralığı, sahtekarlık ve Dante'nin cehennem dairelerinden ne kadar başlık varsa hepsini içine alacak ve üstüne yeni daireler yaratacak daha ne kadar düşkünlük varsa hepsi bir insanın varlığında holdingi ve aileyi dağıtmaya, cehennemden yeryüzüne çıkmıştı. Vecdi Vardar evinde senelerdir koktuğu şeyin başlarına gelmiş olmasıyla yıkılmıştı. Gözlerinin önünde ağabeyiyle birlikte babasından teslim aldıkları, duayeni oldukları, başını çektikleri koca bir sanayi varlığını bir yeteneksiz, muhteris bitirmişti. Hem bu kendi öz oğluydu. İçi yanıyordu. Holding'in mal varlıkları birer birer el değiştirmeye başladığında Selçuk, pişmanlık, sıkıntı, üzüntü, utanç duymak bir yana, bütün yaşananlar için birilerini suçlamaya devam ediyordu. İmparatorluğunu kaybediyor olmak tabii ki acı veriyordu. İçkiyi bıraktığı için artık çok ağlama nöbeti gelmiyordu ama içinde bir sıkıntı vardı. Buralarda yaşaması zorlaşacaktı. Ne de olsa müflis iş adamı olmak, ne servet biriktirmiş olursa olsun hoşa gidecek bir şey değildi. Her an bir tanıdık, bir gazeteci sorusuyla karşı karşıya yaşamak zordu. Tabii bir de kale almasa da aile faktörü vardı. Onlar direkt bir şey sormasalar bile, gazeteciler onlar adına ne sorular yaratacaklardı kim bilir. Selçuk'un aslında aklında yatan, icraya çıkan fabrikaların satışlarına gizli ortağı kanalıyla girip yine Hasbes'e mal toparlamaktı. Ama rakamlar gerçek değerine o kadar yakındı ki bu iş çok zor olacaktı. Biriktirdiği her şeyden vazgeçmek zorunda kalacaktı. Bu da işine gelmiyordu. Niyeti malı icradan Hasan Sökmen'e aldırmak, kendisi de bu işi hazırladığı ve sonra bilgi birikimini içine getirdiği için ortaklığını pekiştirmekti. Cebinden çalıntı para bile olsa kuruş harcamak hoşuna gitmiyordu. Bunu tezgahlamak için akıl almaz bir yöntemi bile denemişti, icra satışından önce. Bu hiçbir iş adamının başında olduğu bir şirket için yapmayacağı, hırsızlık planı olanın bile gerçekleştirmekten utanacağı bir şeydi. Fabrikaya satış bedeli olarak bildirilen rakama dilekçeyle itirazda bulunmuş ve fiyatın çok yüksek olduğunu ve indirilmesi gerektiğini yazarak kendisinin ve ortağının satın alabilecekleri bir rakamı değer olarak bildirmişti. Ama bu konuda talih yüzüne gülmemiş, dilekçesi kabul edilmemişti. Bundan sonra denetim altında olan holdinge bağlı şirketlerin muhasebe kayıtları ortaya döküldükçe içinden sıyrılamayacağı durumlar ortaya çıkacaktı. Bir an evvel buradan ayrılması gerekiyordu. Bunu çok ani, hiç beklenmedik bir anda gerçekleştirmeliydi. Selçuk, şirket hesabından aldığı kıymetli ev eşyalarını, koleksiyon parçalarını korumaya almak kaygısıyla uğraşırken, bankaların şirketin mal varlıklarına birer birer el koyma işlemleri devam ediyordu. Bazıları Selçuk boşaltamadan içindeki antikalarla beraber bir günde el değiştiriveriyordu. Vardar Holding şayet efsanevi bir dağ ise yaşanan da bir tufandı. Selçuk gece arkasında garip bir acıyla uyandı. Elini ıstırap veren noktaya götürdüğünde çığlık atarak fırladı ve ışığını yaktı. Eline gelenin ne olduğunu anlamak için aynaya sırtını döndü. Boy aynasında beliren çıplak bedenine bakarken inledi. Ah, ah, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Allah seni çoktan terk etti dedi kulağının içinden alev gibi çıkan ses. Bakındı, kimseler yoktu etrafında. Ses devam etti. Artık beni görmene gerek yok. Çünkü sen, ben oldun. Hakkıyla benim yeryüzündeki suretimsin artık. Selçuk konuşmaları duyarken dudaklarının kıpırdadığını fark etmişti. Evet, konuşan bir başkası değil, ta kendisiydi. Kuyruk sokumunu tutan avucunun arasından çıkan kuyruk yavaş yavaş uzamaya devam ediyordu. Selçuk'un korkuyla gözlerine yaş geldi, titremeye başladı. Kuyruk ağaçtan sinsice inen bir yılan gibi arkadan öne doğru adductor longus kasının üzerine uzandı. Selçuk bir an için gözlerini aynadan ayırıp kendi bedenine, belden aşağısına çevirdi. Ucunda tüyler çıkmaya başlayan kuyruk, korkudan ter basmış teni üzerinde önce gracilis kasını kavradı. Arkaya doğru dönerken dört başlı femorisi sardı ve dolanıp diz kapağı üzerinden aşil tendonuna doğru kaydı. Son bir sarılış ve ayak bileğinden öne parmaklarının arasına uzanıp durdu. Gelişmesini tamamlamıştı. Selçuk'un nefesi kesilmiş, ağzı kurumuştu. Yine o korkunç kabuslarından birini görüyor olmalıydı. Gözlerini ovuşturdu. Ama hayır, işte kanlı canlı ve kuyruklu bir gerçekti yaşadığı. Kuyruğu durumu onaylamak ister gibi ayağının üzerinde kıpırdandı. Selçuk dudaklarının yine kıpırdanmaya başlamasıyla birlikte kulağının içini yakarak çıkan sesi tekrar duydu. Seni gönülden tebrik ederim. Hemen ardından bir kahkaha geldi. Ne diyorum ben dedi. Gönül mü dedim ben? Laf ola işte. Sende bende ne arar gönül gibi, kalp gibi fazlalıklar. Her neyse, gerçekten kutluyorum seni. Hani insan kısmının bir lafı var ya, şeytana pabucunu ters giydirtir diye. İşte sen öyle birisin. Benim hasletlerimi öyle hevesle, o kadar benimseyerek kaptın ki bende bana bir şey kalmadı. İflas ettim. Ama içim rahat. Çünkü ben şimdi sendeyim. Var olduğumdan beri arzuladığım şey gerçekleşti. Senin sayende artık insanlar arasında yaşayabileceğim. Selçuk aynada gözlerinin altında derinleşen ve yayılan mor gölgeye bakarken alnının iki yanında, saçlarının altında duyduğu derin acıyla inledi. Gözlerinden yaş gelmişti. İki elini aynı anda sebebini göremediği, sadece hissettiği acı noktalarına doğru uzattı. Anında parmaklarını ateş değmiş gibi geriye çekti. Nefes alamıyor, konuşamıyor, düşünemiyordu. Aynaya doğru iyice yaklaştı. Yüzünü neredeyse yapıştırdı. Parmakları titreyerek saç tellerini araladı ve gözleri yuvalarından fırlamak üzere öylece kala kaldı. Boş vermeye hazırlanan boynuzlar deriyi yukarıya doğru germiş, şimdilik gelişmelerini durdurmuşlardı. Selçuk Mide bulantısıyla bedenini saran ateş dokusuyla şimdiye dek hiç tatmadığı bir acı içindeydi. Bir tesellisi bunun bir kabus olduğuydu. Bir an evvel uyanması lazımdı. Ama uyanmak için önce uyuması lazımdı. Aynadaki korkunç aksine bakarak mırıldandı. Sen gerçek değilsin. Gerçek değilsin. Bir rüyasın. Yok olmanı istiyorum. Uyanman lazım. Uyanmalısın. Ama değişen hiçbir şey olmadı. Eliyle baldırını çimdikledi ve canı yandı. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Hayır dedi, hayır. Birden olduğu yerde bir anafora kapılıyor gibi hissetti kendisini. Hiç kıpırdamamasına rağmen aynadaki aksinde kendisini açılan yerin dibine doğru inen girdabın içinde düşerken gördü. Etrafını saran ateş bedenini yalıyor, tenini kavuruyor, dağılıyor, organları büzüşüyor, alevler gözlerinden dışarı çıkıyordu. Acıya daha fazla tahammül edemedi ve boy aynasının önünde yere yığıldı. Halının üzerinde uyandığında dışarıda hava aydınlanmak üzereydi. Diğer kabuslarında olduğu gibi yine bedeni acı içindeydi. Bu defa yüzünde ve tüm bedeninde yanık acısı hissediyordu. Yerinde doğrulurken vücudu öylesine hassaslaşmıştı ki inledi. Ama görünürde en ufak bir yara veri izi yoktu. Tam içi rahatlamış, ayağa kalkmak üzereydi. Odaya sızan ışıkla bacaklarının arasından ayaklarına kadar uzanan kuyruğu gördü. Dehşetle elini kuyruk sokumuna götürdü. Sonra alnında dolaştırdı ve ağlamaya başladı. Bu defa gördüğü kabus değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Gözyaşları çok uzun sürmedi. İçindeki gerçek kimliği, görüntüden rahatsız olmamasını, şimdi aslını bulduğunu fısıldadı ona. Selçuk, duyduğu acıya rağmen bundan ölmeyeceğini, hatta gittikçe bu ısıya, bu yangınlara alışacağını hissediyordu. Şeytan olmak buydu demek ki. Yıllardır ruhunda sessizce yatan iblislik hevesi, nihayet bedeninde şekil bulmuş, ruhuyla bütünleşmişti. Yaşadığı sıkıntıyı unutmuştu bile. Kimliğinden memnun, yerinden kalktı. Vardar Holding'e gelen banka hacizlerinin ardından devlete ödenmeyen SSK primleri patlak verdiğinde Selçuk yurt dışına kaçmıştı bile. Bu kadar büyük ve önemli bir ismin böylesine çöküşünün ardından medya bir kez daha neredeyse sadece Vardar haberiyle yaşamaya başlamıştı. Yazılı, görsel basın, magazin medyası hepsi muhakkak kendisine yem olacak bir şey yaratıyordu. Vardar olayında. İşin acı tarafı Selçuk Vardar'dan ziyade Vardarlar ibaresiyle veriliyordu haberler. Bu arada Berke ve Amber'in de muhtelif tarihlerde çekilmiş fotoğraflarıyla beraber verilen, tamamen onların üzerine ait haberler, Amber'in son sergisi, gittikleri bir konser, ne olursa ailenin ismiyle bağlantılı olarak Selçuk'un haberlerinin arasında geçiyordu. Sanki suçlamalarda onların da ismi varmış gibi. İsimleri ve akrabalık dereceleriyle konu ediliyorlardı. Bu magazinsel haberler maliyecileri farklı fikirlerle beslemiş olmalıydı ki kısa bir müddet sonra Vecdi Bey'e ve Berke'ye Vardar Holding'in SSK prim borçlarına istinaden haciz ihbarı geldi. Amber'in sinirden çıldırmak üzereydi. Ne alaka bu? Sana neden haciz gelsin anlayamıyorum. Senin zerre kadar dahlin, üstelik en ufak bir kazancın olmadığı halde bir de tam tersine zaten zarar dide olanlardan biriyken nasıl haciz gelir? Amber'in iki eliyle başını tutmuş, salonun ortasında dönüyordu. Berke elinde ihbarname, sanırım Selçuk ortalarda olmayınca geride kalan aile isimlerinden seçtiler. Belki onun üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağını düşünmüş olabilirler. Berkeciğim, böyle adalet olur mu Allah aşkına? Hangi devirde, hangi memleketteyiz? Suçluyu yakalamak için suçlusa mı ceza verilir? Yönetim kurulu üyeliğim de ismimi öne çıkarmış olabilir. Ama benim imzaladığım bir tane karar yok bu konuda. Kaldı ki zaten topu topu bir toplantıya katıldım. Ama diğer taraftan Selçuk'a hiç söylemediysem 50 kere bu SSK olayının hassasiyetini anlatmaya çalıştım. Amber'in gözyaşlarını zor zapt ediyordu. Ağlayacaktı, hem de hüngür hüngür ağlayacaktı ama şimdi değil. Kocasının yanında değil, çocukları eve dönmeden az önce değil. Şimdi kendisine hakim olmalıydı. Berke'ye doğru ilerledi ve tane tane konuştu. Hatırlıyor musun? Uğursuz şeytan bizden af dilemeye çağırdığında ona bir kez daha bize zarar verecek olursan ölümün benim elimden olur demiştim. Hatırlıyorum. Amber'in Selçuk'a duyduğu nefreti avuçluyormuş gibi ellerini birleştirdi dişlerini sıktı ve umarım o unutmuştur dedi. Çünkü ona bir sürpriz olmasını istiyorum. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Manhattan. M-A-N-H-A-T-T-A-N. Adductor longus. A-D-D-U-C-T-O-R-L-O-N-G-U-S. Gracilis. G-R-A-C-A-L-I-S. Femoris. F-E-M-O-R-I-S.